Yeni normalde bizi neler bekliyor diye bu büyük soruyu sana
Çok,
sorup.
çok büyük soru. Yani şöyle o kadar her şeye gelen belirsizdi ki biz işte tabii ki bütün araştırma şirketlerinin raporları geliyor, dünyadakiler, Türkiye'dekiler, onları dinliyoruz, takip ediyoruz vesaire ama herkes de şeyi hissedebiliyorduk. Yani kimse tam olarak bu döneme dair büyük bir şey söyleyemiyor. Çok gün gün değişen de bir durum var. Biraz işte hani önceki salgınlara dair oradan hani okumalar yapılıyor vesaire ama yine de o belirsizlik gitmiyor. Biz de tam böyle hani yine çok büyük bir şey söyleyemeyeceğim ama biraz şeye bakalım istedik. Yani yeni normalde bir kavram ortaya atıldı. İşte ta bu zaten 2005'lerde vesaire ekonomi kavramı olarak ortaya atılan şey. Şimdi tekrar gündeme geldi diyeyim. Ama hani bu yeni normal ne olacak? İçi neyle dolacak? İşte gerçekten eski yaşadığımız şeylerden farklı olacak mı? Bunu biraz böyle insanların tepkileri belirleyecek diye düşündük ve şunu yapalım dedik. Hani bütün o istatistiklere vesaire bakıyoruz ama insanlarla derinlemesine görüşmeler yapalım. Bunu hafta hafta yapalım. Bir takvimi olsun. O takvim de biraz bu pandemi takvimine paralel yürüyen bir şey olsun. Çünkü her hafta gündem değiştiği için hep böyle farklı sorular oluyor. İşte mesela geçen hafta sınav haftasıydı. Onunla ilgili bir şey yaptık. İşte mesela AVM'lerin açıldığı hafta hani ilk böyle o yeniden hani normalleşme diyeyim sürecini hissettiğimiz dönem hemen onunla ilgili tepkileri anlamaya çalıştık. İşte bayram haftası mesela emeklilerle görüştük, yaşlılarla görüştük daha çok hani onların hissiyatını anlamaya çalıştık gibi aslında bir değişen de takvim olduğu için hafta hafta böyle insanlarla derinlemesine görüşmeler yapalım ve birazcık bu duruma biz de kendi açımızdan okumaya çalışalım dediğimiz ve yola çıktığımız bir araştırma süreci diyeyim. Çok fazla da
Bu arada araya
bir
girelim. Hani kiminle ne konuşuyoruz? TBWA'den hep bu biliyorsun bizi sonradan geliyor. TBWA'den planlama direktörü Ceren Şehitoğlu yeni normal araştırmasından bahsediyor bize.
hangi konu başlıklarıyla ilgili sorular sorduk? Neler çıktı? Biraz böyle bahsedeyim.
Olur. Özellikle çalışan anne babalar ve çocukların dört duvar arasında yaşadığı dram.
Şunu gördük yani bu modern ailelerde bile daha eğitimli dediğin ailelerde bile durum Türkiye'de maalesef çok değişmiyor. Yani ana sorumluluk yine kadının üstünde. Erkek orada ona yardımcı olan bir rolde. Yani kadın ancak bir görevi erkeğe atayabiliyor. İşte diyor ki çocuğu uyutmak sende. Erkek o görevi alıyor, onu uyguluyor. Ama hani orada hiç böyle tam birine eşit bir iş bölümünü yine de göremiyorsun. Dolayısıyla hani kadında da şöyle bir davranış var. Eğer hani erkek ona çok iyi bir şekilde yardım ediyorsa bu dönemde hani çok teşekkürler, işte onu ödüllendirdim, ona sevdiği yemekleri yaptım diye biraz da böyle bir minnet duyma durumu var maalesef.
Ödüllendirdim.
Evet, biraz öyle
Erol Bey,
diyorum abi.
sizde de
Ya keyifle dinliyorum. Biz hangi kategoriye giriyoruz acaba diye de düşünüyorum işte.
ara sıra onu ödüllendir şeyinden.
Şey çok zor tabii. Yani çalışan annenin durumu özellikle zor. Hani çünkü böyle evler matruşka evler gibi oldu. Her şey iç içe. Yani ev, aynı odanın içinde işte ofis ve kadının şeyi çok zorlaştı. Hani belki işte eskiden işte hani giyiniyordu, kuşanıyordu, çıkıyordu. Hani işte ayrı bir profil, ondan sonra başka bir kimliği yaşıyordu. Akşam eve geliyordu, işte çocukla ilgileniyordu vesaire. Şimdi hani şunu düşün, yani Ceren işte hani senin de çocukların var. Yani toplantı yapıyorum da anlayacak bir şey değil ki. Yani toplantı yani geliyor, girmek istiyor, çekiştiriyor. Hani bu şey de olsan, işte en üst düzey yönetici de olsan, işte işte çok ciddi bir profilde çizmiş olsan, tamamen onu aslında böyle şey yapan, yıkan, alt üst eden bir durum. Dolayısıyla şeyi böyle çok gördük. Hele ki eğer işte evde böyle bir sürü yardımcılar yoksa, işte ev çok büyük bir ev değilse, yani daha böyle hani işte Türkiye geneline baktığın zaman diyeyim, şu var hani anneler genelde böyle bir odaya kendilerini kapamış durumdalar. O genelde böyle yatak odası oluyor. İşte kucaklarında işte laptop. Çocuk evin diğer tarafında. Bazen hani babaanne vesaire geliyor. Hani bu dönem görüştürmesek de sonuçta mecbur kalındığı için hani görüştürülebiliyor. Çocuk orada hani onunla işte bir şekilde hani oyalanıyor. Ama anne kendini orada aslında yani şöyle söyleyeyim yani iç saatin içinde saklıyor diyeyim maalesef. Ve bundan da bir vicdan azabı duyuyor. Çünkü eğer çocuğun yanına giderse bu sefer onunla oynamak isteyecek. İşte iş onu bekleyecek vesaire. Biraz böyle hani annelerin vicdan azabı da hafif çektiği bir dönem diyebilirim.
Yani ben hani mesela burada yani özellikle çalışan anneye konuşan markalarda hep bir böyle şey yapıyorduk ya işte kendini başarılı hissetme, multitasking, o içgörüler ve oradan yürüyorduk.
Evet.
Şimdi biraz ve hani işe gittiği için işte vicdan azabı duyma falan gibi şeyler de vardı. Onu ben biraz şey gibi hissediyorum şu anda. Sizin görüştüklerinizde de çıktım bilmiyorum ama böyle bir hani yetersizlik duygusu. En azından işte bir yeterlilik duygusu vardı. Hani çocuklara yetemiyordu. Ya da diğer tarafta çocuklara bir yeterlilik duygusu vardı. İşe yetemiyordu. Hani hep bir vicdan vardı ama şu anda sanki ana duygu hiçbir şeye yetememek ve hiçbir şeyi tam yapamamak gibi. Yani biraz hani markaların da bu kitleye dokunurkenki rolü sanki onu tamamlamak ya da bunu kabul ettirmek ya da iyi hissettirmek
Nasıl çıktı
mi acaba?
biliyor musun? Mesela bizde şöyle çıktı aslında seni destekleyecek bir şey. Şimdi bu dönem hani işte aslında bir salgın, negatif bir şeyden bahsediyoruz vesaire. Ama hani sosyal medyayı açtığın zaman da bir şey var ya sanki çok büyük bir fırsat dönemiymiş gibi de görüyorsun ya bir yandan. Yani bunu iyi
Evet.
değerlendirmen lazım yine. Hani bu dönemini de verimli bir şekilde değerlendirmen lazım. Mesela annelerde de şey çıktı. Ya bu dönem aslında büyük bir fırsattı ve ben değerlendiremedim. Çünkü değerlendiremezsin. Çünkü zaten hani işlerin, güçlerin bir şekilde hani devam ediyor. Yani onun üzerine yeni yüklerin ekleniyorsa değerlendirememesi çok normal. Ama bu bir suçluluk duygusu da aslında yaratmış. Yani çok iyi bir fırsattı. Ben bunu çocuğumla çok daha iyi kullanmam gerekiyordu. İşte onu geliştirecek bir şekilde, ondan sonra daha aktif bir anne olmam gerekiyordu. Fakat olamadı. Hani ben bunu yapamadım bu dönem diye bir yetersizlik duygusu var. Ama hani bir pozitif şeyi de söyleyeyim. Mesela hani hep de böyle şey değil. Hani çıkan bütün tablolar böyle karamsar değil. Mesela iyi olarak bahsedenlerden de şu vardı. Yani daha vakit geçirebilenler de çocuklarıyla. Ya çocuğumla tanıştım. Mesela öyle bir başlığımız vardı. Çocuğumla tanıştım. Şimdi ne demek bu? Ya eskiden diyor hani o kadar böyle oturup tabii ki vakit geçiriyorum. Tabii ki aynı evde yaşıyorum ama uzun uzun sohbet etmiyorduk. İşte o kendi odasında takılıyor. Ondan sonra ben işte atıyorum hani salondayım. Kendi ondan sonra hani işimdeyim, gücümdeyim. Şimdi böyle birbirimizle daha çok şey paylaşma, konuşma, etme fırsatımız oldu ve hani onun aslında böyle birazcık daha bilmediğim yönlerini, çocuğum bile olsa hala bilmediğim yönlerini görme şansım oldu diyenler var. Mesela çok mecburiyetten dolayı küçük çocuğu mesela ikizleri olan kişiler vardı böyle konuştuklarımız arasında. Yani diyor ki bir yerden sonra yetemedim. Tam senin dediğin gibi yani yetişemedim. Ve onları böyle yavaş yavaş böyle ikizleri baş başa bırakmaya başladım. Şimdi 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika. Aa baktım sonra onlar birbirleriyle anlaşıp kendilerini oyalayabiliyorlar. Hani iyi bundan sonra da böyle birazcık daha takılırlar. Yani böyle biraz mecburiyetler pozitif taktikler de doğurmuş diyeyim bir kısım insanda.
Sen bütün farklı farklı profillerden bazı ortak noktalar da çıkardınız diye tahmin
Evet,
ediyorum, öyle değil
evet.
mi Ceren? Böyle artacağını tahmin ettiğiniz, azalacağını tahmin ettiğiniz şeyler mesela ilginç şeyler çıktı mı? Mesela tabii ki e-ticaret patladı, yürüyor gidiyor falan. Tabii ki kuryeler yüksek kapasite, hatta overdose çalışıyorlar falan.
Mesela
Onları
bir
biliyoruz
şey
ama başka
söyleyeyim mi
şeyler
onunla
mi?
ilgili? Mesela e-ticaretle ilgili. Şimdi ona özellikle böyle soruyorduk. Yani tabii diyor. Yani bu zaten şey hani rakamlarına bile bakmanın
Evet.
gerek olmadığı bir gerçek.
Sormaya
Fakat
gerek yok.
mesela şunu da böyle hani konuştukça gördük. Şimdi online alışveriş dediğin şey aslında planlı alışveriş ya. Yani biz mesela şuna bakıyorduk. Şimdi bu dönem özellikle karantina döneminde başladık ya yani belli şeyler değişiyor. Bazıları zaten mecburiyetten değişiyor ama işte her yer açıldığı zaman, bizim artık hani mesela marketlere vesaire rahat gidebildiğimiz zaman, bunların ne kadarı kalıcı olacak? Ne kadarını hemen bırakacaklar? Yani biraz böyle onunla ilgili de acaba tahminler yürütebilir miyiz diye bakıyorduk. Şimdi mesela online alışverişte evet herkese denedi, memnun vesaire, ama çok planlı bir alışveriş olmasından da sıkılanlar var. Çünkü diyor ki yani her şeyi diyor ince ince planlamam lazım. İşte sipariş ne zamana gelecek? O zamana kadar işte buzdolabındaki stoklar ondan sonra bitecek mi? İşte sebzeler ya bozulursa vesaire. Yani normalde hani o kadar planlı davranmadığın bir şeyi şimdi ona çekmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla biraz mesela o durumdan bir bunalmayı gördük. Şimdi tabii parça parça herkesin kendi sektörüyle ilgili duyum alıyoruz. Yani oradan da bazı doğrulamalar geldi. Mesela şeylerin işte böyle hani markette daha hani abur cubur diyeyim, hani atıştırmalık ürünlerin mesela işte satışlarının hani belli kategorilerde çok düşmesi. Çünkü diyorlar çok planlı bir alışveriş yapıldığı için yani o orada anında görüp mesela işte çocuğun istediği bir ürün artık sepete giremiyor. Dolayısıyla hani şimdi ne yapacağız diye böyle hani yeni dertler çıkmış durumda. Yani o online alışveriş yükseliyor ama onun bir planlı alışveriş tarafı var. Sanki hani orada da biraz böyle markaların hani üzerine düşünmesi gereken bir alan olabilir diye çıktı. Neler hani çıktı genel bütün kitlelerden derseniz böyle birkaç tane hani ilk aklıma gelen başlık var. Bir tanesi şu, çok böyle şey oldu hani insanların yakın zamanla ilişkileri güçlenmiş durumda. Mesela hani zaten çok uzak bir geleceği hani şu an kimse düşünemiyor belirsizlikten dolayı. Ancak hani yakın geleceğe dair bazı planlar hani yaptıklarını hep söylüyorlar. Bir de böyle mesela şeyde çok çıktı. Bu hafta biraz böyle aşk ve yeni ilişkiler üzerine sohbet ettik insanlarla.
Orada bayağı ürün fikri var yok. Bence ya.
Hangisini diyorsun acaba sen?
Bekarların evde yalnız kalması ve ilişkiyi devam ettirememesi üzerine.
Ya çok tabii orası çok mesela enteresandı. Hani şey yeni biriyle şimdi artık dışarı çıkıyorsun. Yani yeni biriyle tanışacaksın. Ne yapacaksın? Ne değişecek? Hep böyle bir şey var orada mesela. Yakın geçmişine bakarım. Yani şu son...
Önce
son 3 ay raporuna bakarım. Tamam mı? Son 3 ayda ne yapmış yani? Ne yapmış? Nereye gitmiş? Ondan sonra bu 3 ayı nasıl geçirmiş? Dışarı çıkmış mı? Etmiş mi? Hani şey değil böyle çok komik. Hani işte eskiden bakardık işte eski sevgilileri kimmiş falan. Şu an onlar böyle çok geri plana atılmış durumda. Hani şu son 3 ayı nasıl geçirdin? Aslında biraz böyle seninle ilgili hani karşı tarafa fikir veren bir durum haline gelmiş. O mesela enteresandı.
Şeyi sorsam, hakikaten markalara, yani bu bütün bulgular ışığında, yani şunlara dikkat edin, hani geçmişten farklı olarak şimdi bunu şöyle yapın diyeceğim birkaç bir şey var mı?
Yani ne olabilir? Bir şey belki olabilir. Bu biz mesela işte hep böyle markalar gelip hani aldıkları önlemleri İşte hani söyleyelim mi, nasıl söyleyelim, hep bunların böyle konuları vardı. İlk başta doğrusunu söylemek gerekirse şey diye düşünüyorduk. Ya işte sen almışsın bu önlemi. Zaten hani senin gibi diğer mağaza da almış. İşte diğer restoran da almış. Hani sende farklı bir şey yok. Fakat sonra insanlarla konuştukça yani durumu pek öyle olmadığını gördük. Çünkü istediği kadar aynı olsun. İstediği kadar sen hani bunu duymuş ol. Hani aynı şeyi. İnsanlar hepsinde bunu duymak istiyorlar. Mesela şunu söylüyorlar. Yani ben diyor kendim çok hassas değilim bu konuda diyor. Bunu da hani itiraf ediyor. Çok öyle hassas falan değilim ben diyor. Gideceğim diyor her yere. Fakat o hassas olsun. Yani marka hassas olsun. Mümkünse benim gözümü sokarak ne önlem aldığını, ne yaptığını bana tekrar söylesin.
Ya yani, o beni korusun. Yani o önlemini alsın, o beni korusun. Alsın. Onu da bana söylesin.
Kimse çünkü bu dönemde hani kaba tabiriyle yani cahil gibi ondan sonra oraya mı gittin? Hiç önlem almayan bir yere mi gittin? Yani bu o grubun içinde olmak istemiyor. Dolayısıyla herkes önce kendini yani kafa olarak Yani rahatlatmak ve hani yanlış bir şey de yapmadığına ikna etmek istiyor. Dolayısıyla burada hani o ne önlem alıyorsa aynı bile olsa sen tekrar tekrar bana bunu söyle gibi bir durum var. O hani o korumaları, önlemleri o yüzden seni farklılaştırmıyor vesaire diye pek yani söylememezlik etmemeleri gerekiyor diyeyim. Böyle bir şey var şu an, ihtiyaç var. Bunun dışında biraz böyle hani şeyler var. Yani nasıl diyeyim? Hafif depresyon emareleri diyeyim insanlarda. Yani onu tabii biraz belki yani bir psikologla daha derinlemesine hani görüşmek lazım ama bu kadar hani sürecin sonunda özellikle de işte hani evde yalnız yaşayanlar, hani çok böyle ciddi hani o aileyle görüşemeyenler, ondan sonra bu hani gençlerde de oluyor, daha yaşı büyüklerde de, tam belli bir yaş grubunda değil, biraz böyle hani ruh hallerinde hafif bozulmalar var. Bunun için de mesela bir tane böyle bir iyi yaşam uygulaması diyeyim. Onun sahibiyle mesela görüşmeler yaptık. O tam çünkü hani o uygulamayı kullanılan hani kitleden de bize böyle bazı içgörüler paylaşır diye. Size şunu söyledi. Bu dönemde dedi böyle şefkat meditasyonuna ilgi çok arttı. Bilmiyorum duymuş muydunuz? Ben şefkat meditasyonu diye bir şeyi yani meditasyonla ilgilenirim ama tam duymamıştım. Yani öyle bir ismi
Yok, ben duymamıştım. Ha.
böyle bir ismi varmış.
Güzelmiş.
Şefkat meditasyonu.
Şefkat meditesi.
Çünkü dedi insanlar kendilerinden kaçamadılar bu dönem. Ve kendisiyle geçinemeyenler çok daha fazla sıkıntı çektiler. Dolayısıyla kendileriyle barışmak istediler. Dolayısıyla belki bu da markaların hani yardımcı olabileceği alanlardan biri olabilir. Hani insanların artık çok böyle kendilerini sorgulamaya pek tahammülleri yok. Sanki hani bu dönemde yeteri kadar kendi kendilerine kalarak bu sorgulamaları yaptılar. Birazcık daha kendileriyle barışmaya ihtiyaçları var diyeyim. Belki
Evet.
ikincisi hani bu olabilir.
Ya da hani marka öyle şeyler var ya, onu yap, bunu yap, öyle ol, böyle ol gibi. Biraz daha hani tüketicilere ittiğimiz o tip mesajlar, o tip iletişimler de çok vardı. Biraz daha belki ondan çıkıp daha çok hani sen iyisin, olduğun gibi iyisin
Biraz
falan taraflarında.
evet. Evet Ceren, biraz hani biraz artık hani şey hani pohpohlamak demeyeyim ama yani iyisin yani artık hani böyle şey çok fazla hani üzerine hani düşünme hani olduğun gibi iyisin biraz bu çünkü gerçekten çok şey var biz böyle bir dönem işte herkes böyle işte ekmek yapıyor işte herkes banana üretler bir şeyler falan hani böyle gibi gördük ama sonra bakıyorsun böyle bir şey bu çok kısıtlı bir kitle yani şeyde mesela o yemek araştırmasında özellikle vardı hani herkes ya sosyal medyada gördük canımız çekti. Hani mekanlar açıldı hemen gitmeye başladık yemeye başladık diyorlar. Yani o böyle hani herkesin de aşırı kendini geliştirdiği ve daha iyi bir kendine ulaştığı falan bir dönem olmadı bu. O yüzden biraz böyle kendileriyle barışmaya, sakinlemeye ihtiyaçları var. Sanki hani oralar daha markalar için doğru sular olabilir diye
Ya
düşündüm.
bu tartışma benim aklıma şöyle bir şey getiriyor ya. Şimdi başta da tartışmıştık bu işin başında ya, markalar hep devamlı hadi iyiyiz, bu işte beraberiz, beraber çıkacağız edeceğiz gibi çok benzer şeyler, bir farklılaşamadılar. Kendi işlerine dönsünler, kendi çalışanlarına baksınlar, kurum kültürünü daha sağlam tutsunlar ve paydaşlarıyla daha iletişim halinde olsun ve onların iyilikleriyle ilgili işler yapsınlar kafasındaydık. Sonra herkesin aslında bana göre şu anda her marka kendi işini yaptığı zaman ve onunla ilgili, yani kendi işiyle ilgili bir mesaj verdiği zaman, bırak hani kendini iyi hisset ya da motive edeyim seni falan ya da şöyle yap böyle yap gibi. Tabii o kategoriye uygun markalar yapsınlar bunu, ama diyorum ki her marka kendi işini yapsa zaten bu işten daha hızlı çıkılacak. Yani %70-80 de insanın, böyle bir bilgi vardı bir yerde, tam hatırlayamıyorum. 70-80 mesajların buna doğru olması yönünde bir eğilim de var. Artık zaten çıkılıyor duygusu da geldiği için. Benim kafa böyle biraz çalışıyor. Yanlış mı bu
Çok
sence?
doğru. Yani biraz böyle somut şeyleri duymak artık istiyorlar markalardan. Hani çünkü bu dönemde hani ilk başta bir biliyorsun şeye birçok tepki gösterdiler. İşte ya eski reklamlarını yayınlıyorlar. Yani bu hepsi için değil. Ama bazıları hani bu döneme uyumsuzsa eğer hani o reklam hani hiçbir şey olmamış gibi davranmasın. Yani hiçbir iletişim yapmayabilir. Bunda bir problem yok. Hani illa herkes zaten tahmin edersin ki hiç tüketicide öyle bir beklenti yok. Hani herkes bir şey söylesin diye.
Evet.
Ama söylüyorsa da eğer yani somut bir şeyi söylesin. Ne yapıyor? Hani bu dönemle ilgili ne yapıyor? Neye faydası var? Yani bir şey ortak da bir dert olduğu için hani biraz eğer konuşuyorsan yani o dönemle ilgili o ortak derde sen nasıl cevap veriyorsun? Somut olarak ne yapıyorsun? Onu ortaya koy. Bu çok aslında yeni bir şey değil. Yani bu zaten bu pandemiden önce de hep konuştuğumuz şeydi. Sadece bu dönem biraz daha güçlendirdi diyeyim. O talebi biraz daha güçlendirdi. Sen kendi markalardaki o farkındalığı da biraz daha güçlendirdi. Parayla ilgili algılar. Bu dönemde hani şöyle bir şey oldu ya işte daha önceden ücret verilen bir sürü şeyi ücretsiz almaya başladın. Ve mesela şunu işte bu dijital dünyada iş yapan insanlar da var. Yani artık onlara biz nasıl para isteyeceğiz diye bir kaygı oluşmuş durumda. Çünkü belli uzmanlıkları sen ücretsiz vermeye başladın. Ve hani artık mesela insanlarda şey var hani ona para mı verilir? Şimdi sen hani müzeye işte belli bir sporla ilgili bir şey yani o kadar para mı verilir? Çünkü zaten var onun ücretsizi. Ama halbuki orada bir uzman var ya hani bundan para kazanan biri var. Yani dolayısıyla onun da kazanmaya devam etmesi gerekiyor. Şimdi dolayısıyla mesela o dönem çok böyle ücretsiz sunulan ve yani buna da hepimizin sevindiği bazı şeylerden nasıl tekrar eskiye dönülecek, o nasıl değişecek? Bir şey, mesela yeni döneme kalan soru işaretlerinden bir tanesi. Belki böyle hani birkaç alan sanki hani o yeni normal ne olacaksa hani oralarda bir değişiklik olacaksa onu etkileyebilir diye ben hani kendi içimde düşünüyorum. O para
Bir de ben de
meselesi.
onu o parayla bağlantılı bir kafalarda bir değer dengesi de değişti. Yani internet dediğimiz şey eskiden ucuzlukla çok eşdeğer görülen bir şeyken bugün aslında bir takım şeyleri kapına kadar getiriyor olması bir katma değer oldu ya.
Evet.
O kafadaki internetten ucuza alırım mı da biraz yıktı o anlamda. Mesela
Evet.
orada da tersine işleyen bir değer dengesi oldu.
Yani...
Evet, sektörel de tek tek düşünmek mümkün. Ya işte seyahatte baş kırılmalar
Evet.
oldu, eğitimde, sağlıkta bambaşka şeyler olacak. Yani şey diyor, izlediniz mi? Kanda bir tane deli dahi bir herif var, profesör. Neydi adı? Galloway diye bir herif. İzleyin bence en güzel konuşmalardan bir tanesi. 3-5 tanesine baktım. Adam diyor işte Lenin demiş ki bazen bir 10 yıl bir haftada oluşur. Bazen beklersin beklersin çok hızlanır bazı şeyler. Tabii dijital transformasyon, e-ticaret vesaire. Şimdi üniversiteler nasıl ben iflas etmeyeceğim diye düşünecek diyor falan herif, tamam mı? Böyle konular farklı farklı çalışıyor. Tabii 4 tane büyük dediğimiz o Facebook'lar bilmem Google'lar bu işten acayip hisse yükselterek çıkmış vaziyette. Bunları anlatıyor falan. Bir perspektif veriyor yani. Bizde de biraz o düşüncelerle o ticareti tekrar düşünmekte yani eğitimciysen ya da şu anda evden çalışan bir insansan neler yaparım, nasıl iş modelleri geliştiririm, ya işte markaysan bunlara nasıl destek olurum. İşte Zoom patladı falan filan hikayesi de hep konuşulan bir şey ya da bir geyik ve tekrar gibi
TikTok
oluyor
mesela
artık yani son 3-5 dakika.
İngiltere'de reklam
Evet.
yaptı bu dönemde. Hani normalde tamamen işte dijital bir marka. Yani Facebook'un falan da reklamları vardı ama mesela TikTok'un yine reklam yapması konuşulan bir şeydi. Niye televizyona çıktı? Yani zaten yeteri kadar
Evet.
bilinmiyor muydu diye. Çünkü şunu söylediler. Herkes zaten şu an televizyon başına tekrar geçmiş durumda. Çünkü haberleri vesaire de oradan hani takip etmeye yani çalışıyor. Bir de daha yaşı büyükleri de mesela bu dönemde çekebileceğimizi düşündük. Dolayısıyla daha önce yapmıyorduk ama şimdi böyle bir mass bir iletişim yapalım dedik. Yani o da enteresan.
Yani düşünsene yani ilk defa bir içeriye para vererek satın alan %20'ymiş. Yani bayağı çok. Yani Netflix
Evet.
de buna dahil. İçerik ne dersen de YouTube'da bir kanala bilmem para vermek de olabilir. İşte neyse o iş modelleri her biri için farklı ya. Onlara para verdim ve işte Spotify'a para verdim, Netflix'e para verdim falan diye insanlar %20 az değil yani.
Az değil.
dijital sistemini kurmuş olan, dijital platformunu kurmuş olan bu dönemde acayip bir zıplama yaşadı.
Bu Airbnb'nin de yani. Açıklaması var ya.
Çekirge etkisi oldu.
12 yılda inşa ettik, bir haftada kaybettik demiş Airbnb'nin CEO'su.
Ya çok acayip, çok acayip.
Bir yandan evet. Da böyle, şimdi tabii şey tartışması da var, böyle takip ediyorsunuzdur. Bu bir Harari'nin konuşmasında vardı. Yani işte en büyük eşitsizlik şimdi işte bu dijitaldeki aslında yani erişimden kaynaklanacak eşitsizlik. Yani hani her şeyin, eğitimin vesairenin dijitalleştiğini söylüyoruz. Tamam, bu çok güzel bir şey. Ama hala orada aslında hani bir eşit erişim yok. Dolayısıyla bu da insanlar arasındaki eşitsizliği çok makası açacak. Yani erken yaşlardan itibaren açacak. Şimdi böyle... birazcık bu yakın zamanda da mesela baktım işte bu World Economic Forum'da da mesela tartışılıyor. Yani şey de bu yeni normal kavramı da zaten çok tartışılıyor ya, hani yeni normal nedir? Aslında sanki eski normal çok mu idealdi, çok mu iyiydi de ondan sonra yani bu yeni normal deyince sanki hani bir önceki normali çok hani iyi ve ideal olarak konumlandırıyorsunuz. Aslında bunda da problemli bir şey var. Zaten hani dünya çok sıkıntıdaydı vesaire. Şimdi de bu özellikle işte Afrika gibi yerlerde hani bu durum bütün o eşitsizliği daha da böyle görünür bir hale getirecek diye ki ben şimdi işte köye geldim dedim ya. Bu çok da böyle hani Afrika'ya, Nijerya'ya falan gitmeye gerek yok. Kaz Dağları'ndayım. Yani şey yok burada. İşte Wi-Fi yok. Direkt yok. Yani hani şey yapamıyorlar. Bağlatamıyorsun eve. Ondan sonra interneti. Ben işte telefondan, telefondan hani hallediyorum onu. Mesela yan tarafta hani komşunun kızı var. Şimdi bütün sistemler hani işte online'a geçti. Biz ne yapacağız? Hani kız hiçbir şeyi ondan sonra oradan hani göremiyor, edemiyor. Yani bu işte Çanakkale'nin bir köyü diye düşün. Yani
tabii zaten
çok da uzak olmayan bir yer.
Şimdi başında şey de konuşuldu ya, yani yok işte EBA'ya geçildi, dijital eğitime geçildi ama doğudaki çocuklar nereden bağlanacaklar? Onların laptopu yok, iPad'i yok, telefonu yok.
Yani belki hani dersiniz ki oranlar ama çok yüksek. Hani dijital evet hani yüksek internet erişim ama %100 değil ya. Yani işte bunun çok hani doğuya bile gitmeden aslında sıkıntısını çeken şeyleri görüyorsun. Şimdi
değil. Bir de abicim şimdi kim içeriği üretiyor, kim tüketiyor? O içerik hangi dilde? Evet. Da var. Bu içerik İngilizce, Fransızca vesaire. XYZ, İspanyolca, Çince daha çok olacak ya bu işler. Bunu kim tüketecek? Biz Türkiye'de Türk diliyle yeterince o içeriği sağlayabilecek miyiz? Sadece live videoda şarkı türkü mü söyleyeceğiz? Yoksa o üniversite düzeyinde içerik sağlayabilecek miyiz? Mesela orada bence.
Evet, doğru. Yani o yüzden...
Bu da hani eski anormal, bence eski anormalin düzelmesi durumu. Hani yeni normali falan boş ver. Düzelmesi için şanslar sağlayan bir yeni dönem açılıyor gibi bir görene tabii ki. Yani biz şimdi tartışıyoruz. Çok güzel her bir kanalda, alanda gelişime ihtiyaç ve bir sürü fırsat var elbette bu krizden. Ama tabii bir fırsat eşitsizliği de var dediğin şey çok önemli orada.
Yani markalar ne yapacak diyoruz ya, tabii ki yani hepsinin belki alanı ve yani konusu bulunmaya ilgili değil ama işte böyle belli problemler de sanki daha görünür olmaya, büyümeye başladı. Belki hani belli hani imkanları olanlar bu alanlarda işte sosyal fayda
el atacaklar.
Üretecekse üretebilir. Yani biraz sanki hani o çok iyi diye gördüğümüz, ne güzel hani her şey işte internette dijital diye gördüğümüz şeyin bir de bu B yüzü ve negatif yüzünü de belki görüp hani oradaki yaraları sarmaya yönelik iyi şeyler de olacaktır diye umalım diyeyim.
Süper. Umalım.
Bu güzel duygularla.
Evet efendim.
Peki, süper. Çok yine sağ olun.
Elinize ağzınıza sağ olun.
Evet, teşekkür ederim.
Kan dağlarından bağlandın, vaktini ayırdın.
Çok, çok teşekkür ediyorum. Sevgiler.
Bugünkü ikinci konuğumuz Virtua Consult'ın kurucu ortağı Mehmet Demiray.
Mehmet zaten öncesinde de etnografik araştırmalarla, linguistik çalışmalarla, görünenin ötesinde neler söylüyor tüketici bize, onun üzerine çalışıyordu. Şimdi korona üzerine de sosyal medyadaki paylaşımları inceledin değil mi? Biraz anlatır mısın ne yaptın?
Evet evet. Yani bütün bu korona süreci ilk böyle sinyallerini vermeye başladı. İşte Ocak'ta olur olmaz bilmem ne diye konuşmaya başladık. Şubat ayında iş ciddiye geldi. Şubat sonu gibi biz sosyal medya takibine başladık. Orada da çok sevgili bir ortağımız var, Semantikum. Veriyi toplama ve veriyi derleme konusunda bize destek oluyorlar. Hep beraber korona tartışmasına baktık. Sonrasında buradan ne gibi bir içerik üretilebilir, bu bize neler söylüyor dediğimizde Virtua'nın geliştirdiği linguistik bir analiz tool'umuz var. Konuşmaları sınıflandırıyoruz. Dilsel olarak nerelerde farklılaşıyor, gramer olarak nasıl farklılaşıyor, sintaks cümle kurulumu olarak nasıl farklılaşıyor ve en önemlisi content olarak nasıl farklılaşıyor, buna bakıyoruz. Norm data ile kıyaslayarak dalgalanmalarla beraber ruh halini insanların ve ana gündem maddelerini konuşabiliyoruz. Hani ne zaman endişe duydular, bu ne zaman korkuya döndü, ne zaman üzüntüye döndü, kelimeler üzerinden ve bu kelimelerin sıklığından tahminleyebilir noktadayız.
Ben şeyi hatırlıyorum ya Mehmet, sen doğrularsın, daha iyi takip etmişsindir. Bu Trump'ın ilk seçildiği zamanlarda bu adama pek şans verilmezken sosyal medyayı bir şekilde bu senin dediğin linguistik yöntemle takip edenler Trump'ın önde olduğunu ve başkanlığı alacağını söylemişlerdi. Bunun örnekleri de herhalde bundan sonra biraz arttı, bize de yansıdı. O değil mi, öyle bir şey oldu, yanlış mı hatırlıyorum?
Doğru hatırlıyorsun ama şey Trump'ta uygulanan linguistik değil. Yani onu orada uygulanan şey bir artificial intelligence. Cümle kurulumlarına bakıyorlar. Dolayısıyla tabii bir dilsel izdüşümü bunun var. Ama aslında hani bizim yaptığımız gibi doğrudan dile odaklanarak yapılan bir analiz değil.
O dili de içine alan bir şey miydi yoksa sadece yani makine öğrenmesi üzerinden bir algoritma yazarak bir sonuca vardılar diyorsun?
Evet, makine öğrenmesi ama yani sonuçta biz dille iletişim kurduğumuz için makinenin öğrendiği şeyde bir yerde dil oluyor. Bir kesişim kümesi evet. Var ama o kesişim kümesi şeylerde %20'lerde 30'larda.
Peki ne buldun?
Valla ya pek çok şey buldum. Yani hani birkaç mesela şaşırtıcı şey var. Hani onlardan bahsedebilirim. Mesela bizim kullandığımız software bize şunu gösteriyor. Ne kadar fazla ölüm ve ölüm pratikleriyle ilgili kelime kullanılıyor onu gösteriyor. Onda mesela bir dalgalanma var. Yani Ocak-Şubat ayında konu Çin'in gündemindeyken Türk kamuoyu hastalığı öldürücü tanımlamış, ölümlerden bahsetmiş. Ama ne zaman ki Türkiye'ye gelme gündemi olmuş, yani hastalık gerçek bir risk olmuş, birdenbire sözleşmişçesine ölüm kelimesini anmaktan imtina eder hale gelmişler. Ta ki Sayın Sağlık Bakanımız ilk vefatı açıklayana kadar Türkiye ve Covid yanında ölüm kelimesi geçmiyor sosyal medyada.
Buna şaşırdın mı? Mesela radyasyon zamanını hatırla, AIDS zamanlarını hatırla. Bizde olmaz o. Türkiye'ye girmez onlar biliyorsun.
Net. Hala o var zaten. Yani hatta konuyla ilgilenilmemiş böyle. Çin'de olan egzotik bir konu gibi ele alınmış ilk başlarda. Bu da mesela dile şöyle yansıyor. Covid şöyle, Covid böyle. Ne zaman ki Covid İran'a geldi, sınır kapısından Türkiye'ye giriyor, geliyor. Hep cümleler şöyle. Covid'e inanmamıştım ama Covid'e aslında çok ciddiye almıyordum ancak diye böyle bir dışlayıcı bağlaç dediğimiz tezat gösteren bir bağlaçla Covid'e iade itibar yapıp ya bu ciddiymiş aslında diye Türk kamuoyu kabul etmiş. Ama Türkiye'de değilse Türk kamuoyunu hiçbir zaman ilgilendirmiyor konu.
Aslında bu şey gibi önce bir hani inkar ediyorsun sonra bir kabulleniyorsun ya o süreçten geçiyoruz sanki normal olarak değil mi?
Evet ama yani onun ötesinde de var yani bu şeyde antropoloji literatüründe ayrıksıcılık diye tanımlanıyor. Böyle İngilizce havalı söylenişiyle diferansiyelizm. Türkiye bundan derin etkilenen ülkelerden birisi. Yani bizim gibi böyle bir de mesela Tayland var, Rusya var, Türkiye var. Bu ülkelerin ortak özelliği ne? Eski imparatorluklar ve güçlü imparatorluklar, kendi dilleri var, kendi habitatları var ve herkes hani oraya gelip çalışmış. O da böyle bir dünyanın genelinden bir kopukluk yaratıyor ve hani farklı olma algısı yaratıyor. Mesela biz Türkler şeye çok şeyiz, açığız. Dünyada iki kıtayı birleştiren yegane ülke biziz demeye. Halbuki aynı iddiayı yapabilecek işte İspanya, Mısır, Rusya gibi ülkeler var. Çok rahatlıkla söyleyebilen. Ama biz onu ayrıksı görmeyi seviyoruz. Bu sosyal medya gündeminde de böyle. Yani bütün dünyayı kasıp kavuran bir sosyal medya hareketi olabilir. Bu bizi ilgilendirmez. Bütün dünyayı kasıp kavuran bir pandemi olabilir. Bu bizi ilgilendirmez. Ta ki bir Türk fenomeni bu konuyu gündeme getirene kadar ya da Türkiye'deki etkileri görülene kadar. Ancak Türkiye'yle ilişkilendirilmiş bir şeyi biz tartışabiliyoruz.
Evet, bizden meşhur birisi Covid olacak ki
Fatih Terim'i yaptılar ya o
ya da hükümet karantinaya girecek ki ciddi bir şey var diyeceğiz öyle değil mi? Bu evet, inkar meselesi Brezilya'daki kadar bize zarar vermedi gibi geliyor bana yönetim açısından. Doğru mu?
Dün Ekonomist bir şey yayınlamış, gördün mü? Ekonomist'in dün sosyal medya paylaşımı da vardı. İngiltere ile Türkiye'yi kıyaslıyor. İngiltere ile Türkiye'nin bu Covid sürecini çok farklı ele aldığını yönetim anlamında ve Türkiye'nin çok daha başarılı olduğunu, ölüm oranlarının, bulaş sayısının çok daha az olduğunu, dolayısıyla hafta sonu kapatıp hafta içi ekonomiyi devam ettirerek aslında çok akıllıca bir iş yaptığını söylüyor. Çok enteresan bir yazı.
Güzel.
Yani bu tabii şey, hani daha böyle güncel politika tartışması, bir sürü başka faktörü sormak lazım. Yani ülkelerin yaşlılık oranlarını, ekonomik işleyişi, metropol yoğunlaşmasını filan. Ama hani rakamsal olarak bakarsak, yani benim işimin bir parçası bu. Yani Covid süreci Türkiye'de çok ağır kayıplarla kayıplara yol açmış bir süreç değil. Uluslararası kıyaslamalar bunu gösteriyor.
Evet. Bir de ben şey soracağım. Yani bu kişisel bir gözlem, bilmiyorum bu senin analizinde karşına çıkan bir şey mi, ama yani ben bu sürecin iki tane duygusal açılımı olduğunu görüyorum. Bir tarafta hani özellikle ben o taraftaydım ve öyle daha çok olacağını düşünüyordum. İşte daha çok hoşgörü, daha çok sevgi, daha çok pozitif duygular canlanacak. Hani hepimiz birbirimize ne kadar bağlıymışız, doğa üzerinde ne kadar etkiliymişiz. Aslında hani işte sürdürülebilirlik anlamında adım atabiliriz, daha çok birbirimize hoşgörü gösterebiliriz falan gibi duygular çoğalacak diye düşünüyordum. Ve hani öyle bir tek yönlü bir artış öngörüyordum. Ama bunun tersi de bence çok geçerli oldu. Bir tarafta da çok böyle hoşgörüsüzlük, nefret, ondan sonra işte ayrımlaşma diyeyim, karşı tarafta kendini ayırma gibi bir yaklaşım. Yani sanki iki uç büyüdü duygu olarak. Öyle bir şey gördün mü mesela paylaşımlarda?
Gördüm. Yani bunun tabii iki yanı var. Hani bir böyle bireysel alandaki duygu durumları var. Bir de aslında toplumsal alandaki duygu durumu, kolektif duygu diyebileceğimiz bir şey var. Bireysel olarak hani Covid Türkiye'ye gelmesiyle beraber endişeyi arttırdı. Ardından vefatlar vesaireler gerçekleşmeye başladığında endişe yerini üzüntüye bıraktı. Bu bireysel olarak ruh halimiz aslında, birey olarak hissettiğimiz. Ama bunun bir toplumsal yansıması var ki o günlük siyasayla beraber ilerliyor. Yani nasıl şu an ülkede iktidar partisi taraftarları, muhalefet partisi taraftarları arasında bir gerilim var. Bu zaman zaman başörtüsü üzerinden kendini gösteriyor, zaman zaman alkol tüketimi üzerinden gösteriyor. Covid'de tam bu kırılımın ortasına oturmuş durumda. Hani Covid'e karşı önlem alanlar, Covid'i yok sayanlar. O siyasi kutuplaşma Covid kıyafeti giyerek tekrar karşımıza çıktı. Ve başka bir şey üzerinden yansıtmayla söylenince insanlar normalde söyleyeceğinden daha sert şeyler söyleyebiliyorlar. Yani mesela şunu söylemekte çok dolanırken normalde, ya iktidar partisi taraftarı olan insanların muhakeme gücü düşük. Ben tabii daha da şey yaptım, siyaseten doğru söyledim bunu. Covid kılıfına girdiği zaman doğrudan hakarete de dönebiliyor bu. İki taraflı. Diğer tarafta da aynı şey olabiliyor. Dolayısıyla kutuplaşmayı çözmüş durumda değil. Tam tersine kutuplaşmanın üstüne oturmuş durumda. Aynı fay Covid'i de kırdı.
Evet, farklı kesimleri farklı etkiledi durumu var bir de. Herkesin psikolojisi de farklı bir şekilde tepki veriyor buna. Bir romantize eden insan grubu var bunu. Ay işte kendimiz içimize dönelim, doğayla bir olalım falan, bütünleşelim ve her birbirimizi kucaklayalım. Lan biz insan değilmişiz filan gibi. Bir de ulan ben işte 20 tane durak yapmam lazım diyen kuryesi var. İşte çalışanları var, şunları var, bunları var. Bir iki ayrı grup var. Romantize edenlerin bir sınıf ayrımcılığını da bir anlamda yüzeye çıkardı ve bunda bir rahatsızlık gördün mü sen kendi araştırmanda?
Çok çok net. Yani çok net. Yani bütün bu süreçte sosyal medyada takip edildiğinde toplumun en eğitimli, en varsıl %20'si Covid tedbirlerini uygulayalım, sokağa çıkmayalım, her şeyi unutalım, önce sağlık diyebildi. Ama hani kalan kalabalık kitle bunu söyleyemedi. Yani günlük para kazanmak zorunda, çok daha dar ve küçük evlerde yaşıyorlar, kalabalık yaşıyorlar, bir sürü başka ev travmaları var. Ve bu bir gerilime yol açtı. Aslında bu sınıfsal bir gerilim. Net bir şey. Yani eve kapanmak okey. Ama 8 kişi 40 metrekare bir eve kapanmakla 3 kişi 200 metrekare bir eve kapanmak, balkonlu bir eve kapanmak aynı deneyim değil.
Eyvallah. İşin sosyolojik tarafından...
Soğuk konusunda da aynı şansta değil insanlar. En çok eleştirilen konuydu. Hani koşa koşa ekmek alındı, insanlar bu kadar mı aç? Bu mesela %20'den gelen bir eleştiri. Öbür taraftaki karşılığı evde zaten hani bir hafta yetecek kadar yiyecek stoklayacak bir buzdolabı ve bir dolap yok. Dolayısıyla günlük almak zorunda zaten.
Evet, doğru. Orada bir ayrı dünyalar yaşandı klasik olarak. Bir bu sosyolojik taraftan biraz daha pazarlama marka tarafına dönecek olursak. Orada neler yaşanacak gibi hissediyorsun bu araştırmadan çıkarılan sonuçlarla? Hepsini tabii ki böyle ana damarları bize söyleyebilsen süper olur.
Ya, tabii ki. Yani şimdi ya bir kere ortada bir kriz var. Yani bu hani COVID ciddiydi, değildi, çok öldürücüydü, az öldürücüydü, Türkiye'ye geldi gitti. Bu zaten teknik bir tartışma. Bunu bir kenara bırakırsak bunun yarattığı bir endişe, korku var. Ve insanlar şu an hani birbirimize sarılacağız mı, sarılmayacağız mı? Gideceğiz mi, gitmeyeceğiz mi? Gideceğiz de 1,5 metreyle mi oturacağız, 3 metreyle mi oturacağız? AVM'ye gidelim ama restorana gitmeyelim gibi bir takım soru işaretleri yaşıyorlar. Ve bu süreç içinde markalardan destek alıyorlar. Markanın bunu anladığını, buna bağlı olarak bir takım adımlar attığını ve bu adımları da duyurmak için çaba sarf ettiğini, yani bu riskten dolayı sıkıntı yaşayan tüketicinin yanında olduğunu hissettirmesi lazım. Şimdi buradaki yöntem de bilgiyi basitleştirmek. Çünkü o kadar çok bilgi bombardımanı geliyor ve insanlar öyle bir panikle okuyor ki bunu, anlama kapasiteleri de azalıyor. Dolayısıyla mesela bir yer, restoran, uzun zamandır çalışmayan bir restoran tekrar hayata girecek. Böyle infografikle böyle böyle oturulacak. Sağlık Bakanlığı bunu söyledi, biz de bu tedbirleri attık diye görsel ve grafik bir dille bunu anlatmak zorunda. Daha büyük bir FMCG markası paket tasarımını mı değiştirdi? Niye tasarımı değiştirdiğini ve bunun ne gibi faydası olduğunu kademe kademe, kalem kalem ve çok basit bir dille anlatmak zorunda. Bu hem endişeyi azaltıyor hem de aslında markanın da aynı durumun farkında olduğu, tıpkı tüketiciler gibi bundan endişe duyup çözmek için çabaladığını gösteriyor. Bir dayanışma algısı yaratıyor. Bu en değerli şey yapılabilecek.
Yoksa bir yandan da bir aynılaşma oluyor mesajlarda bakarsan. Yani ne kadar biriz, ne kadar desteğiz filan. Burada bir marka ayrışması ya da markanın diğerlerinden farklı bir şey söylemesi söz konusu olamıyor. Ama yaptığı işle ilgili o dediğin örneklerde küçük faydalar yaratan ya da küçük kıyaklar sunan şeyleri öne çıkarıp sen o mesajları versin diyorsun anladığım kadarıyla.
Çok doğru. Yani sonuçta şey ne oldu? Büyük markaların hepsi Türkiye'de umut mesajı verdi. Tamam, çok güzel. İktidar partisi de umut mesajı veriyor. Muhalefet de umut mesajı veriyor. O banka da umut veriyor. Bu banka da umut veriyor. Hatta oradaki şampuan üreticisi de umut veriyor. Yani umut dediğimiz kavramı reklamcılar farklı şekilde anlatabilir. Ama bunun da bir limiti var. Herkes hep beraber umut derse bunun anlatılabilirliği, ayrışabilirliği kalmıyor. Sadece execution farklarından dolayı anlatılabilir oldu. Hani bakıyorsunuz bazı bankaların iletişimi biraz daha öne çıkıyor. Çünkü daha kalifiye bir reklamcıyla çalışılmış, daha çok emek sarf edilmiş. Halbuki bu durumda verilebilecek başka mesajlar var. Yani umut dayanışmaya çevrilebilir. Bekleme sürecini kolaylaştırmaya çevrilebilir. Yani her markanın bu süreçte verebileceği bir hizmet, verebileceği bir destek var. O desteği belirleyip ona uygun bir şekilde iletişimini sürdürmesi lazım.
Peki ben bir şey daha soracağım hakikaten. Şimdi sosyal medyayı yakından gözlemlediğin için bütün bu süreçte. Gerçekten bir dönem bu iş ilk çıktıktan böyle bir 2-3 hafta sonra bütün markalar yapacağız, başaracağız. O umut ve pozitiflik duygusuna geçtiler. Onun mesela tüketici duygu durumuna bir etkisini gözlemledin mi? Yani markalar umut konuşurken tüketiciler de umut konuşmaya başladı mı mesela?
Evet ama tabii bu daha büyük bir şey. Yani sonuçta şey de oldu. Hükümetin yaptığı bir yardım kampanyası var. Bir takım STK'ların yaptığı yardım kampanyası var. Hep birlikte olma, beraber olma önemli. İnsanın doğasında var. Biz sonuçta hani primatız. Bütün primatlarda da bu var. Biz sarılmayı, dokunmayı, fiziksel olarak yan yana olmayı, göz göze kontak kurmayı çok seviyoruz. Bunun ortadan kalkıyor olması bir boşluk yaratıyor. O boşluğu dolduracak ama sanal, ama hani yardım şeklinde sosyal bir takım şeylerin çıkıyor olması lazım. Bu yardım, yardımlaşma, birliktelik hissi en azından hani internet üzerinden yaratılan insanlara iyi geliyor. Ama bunu da hani doğru yönetmek çok daha önemli.
Çok teşekkür ederiz Mehmet. Valla zaman ayırdığın için.
Tamam.
Covid dönemi Türkiye'nin duygu durumu üzerine güzel bir özet aldık.
Çok teşekkür ediyorum ben de.
Görüşmek üzere.
Tamamdır. Bay bay.